Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle Endülüs'ü konuşacağız. Batı'nın aydınlanması diye tanımladığımız kavram için çok değerli, çok anlamlı. Aslına bakarsanız bu aydınlanmanın ışığının nereden geldiğini göreceğiz hep beraber. Hangi coğrafyadan bahsediyoruz ve Endülüs İslamiyet'le o coğrafya ne zaman tanıştı?
Şimdi Endülüs dediğimiz zaman biz İspanya'da Müslüman hakimiyeti devrini Endülüs diyoruz. Ama aslında Endülüs bugün İspanya'nın güneyinde Kurtuba, Granada ve Sevilla'nın yani eski tabi Cordoba, Granada ve Sevilla yani Kurtuba, Granada ve İşbiliye'nin bulunduğu mıntıkadır. Aslında İspanya'nın tamamı Müslüman hakimiyetine girmiştir 8. asırdan itibaren. Yani İslamiyet'in zuhurundan bir asır geçmişti ki artık İspanya Müslümanların elindeydi. Ve Pirene Dağları'na kadar yani bugün İspanya'yla ve Portekiz'le Fransa'nın hudut olduğu yere kadar. Dolayısıyla burası İberya Yarımadası'dır. Buraya Müslümanlar hakim oldular. Ve enteresan izler ve hatıralar bıraktılar. Bu hatıralar bugün bile şeklen mesela şehir isimlerinde yaşıyor. İspanyol müesseselerinde yaşıyor. İnsanların sosyal hayatında yaşıyor. Yemeklerde yaşıyor. Ve
tarihi
nihayet
eserlerde.
Tarihi eserlerde. Hiçbir zaman yıkılmaz. Şahitler olarak mazinin bunlar da yaşıyor.
Bizim atasözlerimize bile girmiş değil mi? Gemileri yakmak,
tabir var. Tarık bin Ziyad buranın Fatih'idir. Meşhur bir kumandan. Ve nitekim o da Cebeli Tarık denen bir mıntıkaya ki bugün İngiliz hakimiyetindedir. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğazın adı da Cebeli Tarık boğazıdır. Tarık tepesi demektir. Cibraltar diyorlar. Onun İngilizcesi Cibraltar'dır. Ama bu kök Cebeli Tarık. Tarık tepesinden geliyor. Bu isim bile yaşıyor. İspanya'da 1492'ye kadar yani yaklaşık 7-8 asır 7,5 asır Müslüman 8 asır yakın bir Müslüman hakimiyeti var.
Şimdi o sosyal hayatı geçmeden önce şöyle bir hayal edelim istiyorum. Evet. İşte bir taraftan Cebeli Tarık'tan İspanya'dan Müslümanların girdiğini, orada kök saldığını ve Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da yeşerip kuvvetlenirken orada hala kuvvetli olduğunu düşünseydik.
Evet.
Yani Avrupa'ya için bakalım doğudan Osmanlı gelirken güneyden de işte bu Endülüs'teki Müslüman hayatı devam ederken ikisinin birleşmesi mümkün olabilir miydi? Biraz hayal kuralım.
Mümkün olabilirdi fakat çok ters tarihler oldu. Endülüs'te İslamiyet'in girişi ve yükselişi Osmanlı'dan çok önceki bir devre tarihleniyor. Anadolu'da İslamiyet'in yükselişi 11. asırdan itibarendir. Malazgirt Harbi iledir. Evet, ondan önce de fetihler var ama esas parlama o zaman ama o tarihte artık İspanya'da Müslüman hakimiyeti duraklama devrine girmişti.
Evet, ikisinin tarihi denk düşseydi belki başka bir Avrupa'dan bahsediyor olabilir miydik?
İki taraftan yapılan ittifaklarla ki o zaman Osmanlı Devleti'nin güçlü bir donanması vardı. Endülüs'le ittifak kurarak birisi bu taraftan yani doğudan diğeri batıdan Avrupa'yı kıskaç altına alıp en azından istila hareketi olmasa bile burada güçlü bir duruş ittifakla sergileyebilirlerdi. Fakat işte tarihi şartlar buna imkan vermemiştir. Biri yükselirken diğeri inişe geçmiştir. İnişte karşılaşmışlar. Biri yükselirken diğeri inerken ve yükselen yani Osmanlı yapabildiği yardımı ve desteği Endülüs'e yapmaya çalışmış ama Endülüs'ü içinde bulunduğu vaziyetten kurtarması mümkün olmamış yani. Endülüs'e ağıt diye meşhur bir şiir vardır. O şiirde yaşananlar Osmanlı'nın mani olabileceği bir şey değildi. Çünkü her kemalin bir zevali var. İbni Haldun ki kendisi Endülüs'lü büyük bir tarihçidir. Tarih felsefesinin ve tarih usulünün kurucusu olarak kabul edilir. O diyor ki devletler de, topluluklar da, milletler de insan gibidir. İnsan nasıl doğar, büyür, yürümeye başlar, konuşur, büyür, genç olur, güçlü, kuvvetli. Orta yaşa gelir artık her şey. Sonra yavaş yavaş yaşlanır ve ölürse. Aynı şekilde devletler, cemiyetler de bu şekilde bir takip seyreder. Bu uzun olur, kısa olur. İnsanın ömrü 40 yıl yaşayan da var, 100 yıl yaşayan da var. Bazen bakıyorsunuz 40 yıl yaşayan, 100 yıl yaşayanlar çok daha dolu dolu yaşamış ve
herkes
çok şey yapmış.
Herkes kendi ömrünü yaşar.
Evet. Bunu böyle söylüyor. Endülüs'ünde böyle bir kaderi olmuştur. Fakat Endülüs, Müslümanların hakim olduğu hiçbir mıntıkaya benzemeyen, hatta tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir hususiyete sahiptir. Avrupa Rönesansı'nın aydınlanmasının merkezi olmuştur. Bu biraz hazin, biraz trajik. Yani kendisi yok olurken kendisine düşman olan ötekilere hayat vermiştir.
Miras bu ama
miras,
zaten.
Miras, evet böyle bir şey. Miras.
Siz bırakıyorsunuz, şey. Kimin nasibi varsa o alıyor.
Tabii ama mirasın kendinden olanlara kalması daha tabii karşılanırken kendinden olmayanların o mirası kabullenmesi bu hazin bir tarihin cilvesidir.
Hatta o mirası kullanıp, güçlenip kendine bir silah olarak çevirmiş. Yani Müslümanlığa bir silah olarak çevirmiş maalesef. En büyük ayrışma noktamız
bu.
İslamiyet'in bilimde ileri gidemediği, Avrupa'nın ise bu sıçramayı çok başarılı bir şekilde yaptığı. İşte ama bakıyorsunuz temeli enteresan bir şey tabii. Hep söylediğiniz bir şey var, sizin söylediğiniz de zannediyorum ortak. Bir şey varsa ve biz onu nimet olarak kabul ediyorsak sonuna kadar yararlanmak ve geliştirmek için çalışmalıyız.
Evet.
Durduğunuz an arkadan gelenler
sizi geçiyor ve ona o elinizdekini alıp götürüyorlar. Hı-hı. Bu kaçınılmaz bir şey. Tabii Avrupa tarihinde 19. asırda müsteşlik bakış açısı, oryantalist bakış açısı şöyledir. İnsan medeniyeti çok iptidai olarak başlamış. İnsanlar hayvansı bir hayat yaşıyorlardı. Zaman içinde aklını kullanarak inkişaf etti. Sonra Yunan medeniyeti, arkasından Roma medeniyeti ve nihayet Avrupa medeniyeti dünyaya yaşam ve şeref saldı. Fakat tarih böyle söylemiyor.
Daha güneydekiler ne oldu bu
ya
arada?
Mısır'ı, hadi Müslümanları beğenmiyorsunuz. Mısır medeniyeti nedir? Mezopotamya medeniyeti
hala
nedir?
Hala sırları çözülmemiş.
Evet, Çin medeniyeti nedir? Dünyada bugün kullanılan her şeyin nüvesi, kağıttan baruta kadar Çin'de var. Yunan medeniyetinin Mısır'dan alınma olduğunu biz biliyoruz.
Hı hı.
Girit Mısır'dan gitmedir. Ve Solon, meşhur hukukçu, Girit'e giderek Mısır kanunlarını öğrenerek meşhur Atina kanunlarını hazırlamış ve Atina demokrasisini kurmuştur. Bunları biz biliyoruz. Peki,
onlar
hadi
da
bunlar
biliyorlar da.
Biliyorlar. Peki Azteklere ne diyeceksiniz? Yani İspanyollar geldiği zaman ateşli silah kullanamadıkları için yok olan bir medeniyet, ama bunların astronomiden o kadar ileriler ki o zamanki İspanyollar bile bundan habersizdiler. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Neticede günümüzde Avrupa'daki bilim adamları artık çok daha objektif bir şekilde diyorlar ki dünya medeniyeti öyle bir doğru çizgi hiçbir zaman takip etmemiştir. Medeniyetler yükselmiş, dibe vurmuş, yükselmiş, dibe vurmuş. Atlantis'ten bahsediliyor mesela, yok olan bir kıta. Ve Avrupa medeniyeti de Yunan Roma medeniyeti mirasçısı olsa bile Şark medeniyetine çok şey borçludur. Bugün oryantalistler söylüyor. Şimdi garip olan bir şey var. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkeleri hala daha 19. asırdaki oryantalistlerden tarihi öğrendiği için hala onların yanlışlarını tekrar ediyor. Bugün bizim mekteplerde de okutulan, üniversitelerde de okutulan, her branşta öğretilen Yunan, Roma ve Avrupa medeniyetidir. Bunda ne Türkler vardır, ne Müslümanlar vardır. Hadi onlar
değişmeye
sizin adamlarınız, ne Çinler vardır, ne Mısırlar vardır.
Yani artık belki de internetin, biraz da internetteki yabancı dil ya da ortak dil kavramına artık Türklerin de daha kolay ulaşabiliyor olmasının getirdiği bir avantajla gençlerin daha fazla ilgi duyduğunu düşünüyorum.
Gençler artık bu mavalları ami tabirle yutmuyorlar. Çünkü internet, haberleşme her ne kadar pek çok mahsurları olmasına rağmen son 20-30 senede dünyada pek çok tasavvuru, algıyı değiştirdi. Ve bunun önünde durmak da artık mümkün değil. Yani dünyanın her şeyi değişti bu haberleşmenin artmasıyla. Onun için artık bu şekilde düşünen az, ama hala da bakıyorum mektepler. Yani yerleşmiş bir şeyin yıkılması, ortadan kalkması biliyorsunuz çok zordur. Hala bu takip ediliyor. Şimdi gelelim Endülüs'e.
Hı hı.
Endülüs Avrupa Rönesansı'nın kaynağı. Ha, burada da antır parantez şunu söylemek istiyorum. Hep Endülüs diyorsunuz. Şu andaki halinize bakın. Ben belki biraz romantik ama neticede bir hakikati ortaya çıkartmak istiyoruz. Yani Endülüs'ün Müslümanların Avrupa Rönesansı'nın kuruluşunda ciddi rolü olduğundan bahsediyorum.
Ben böyle bir eleştiriyle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Avrupa bile Endülüs'ün hakkını teslim ederken bizim de birazcık yıldızını parlatmaya hakkımız vardır.
Bakın Endülüs 1492'de yıkıldı, son Endülüs devleti. Beni Ahmer Devleti'ydi, yani bugünkü Granada'nın etrafında, Granada'da olan bir devlet bu. Bu devlet yıkıldıktan sonra 10-15 sene Müslümanlar İspanya'da aynı statüde yaşadılar. Ondan sonra biliyorsunuz Müslümanlara karşı bir baskı hareketi başladı. Ve Müslümanlar zorla vaftiz edildiler veya hicret ettiler. İspanya'da tek bir Müslüman kalmadı belli bir zaman sonra. Buna rağmen o zamandan bu zamana kadar İspanya çok çeşitli devreler geçirdi. Çok ağır Engizisyon devresi geçirdi. Buna rağmen hiçbir zaman eski Endülüs mirasını inkar etmediler, edemediler. Edemediler. Bugün bile İspanya Endülüs mirasına en çok sahip çıkan hükümettir.
Buna ihtiyaçları olduğunu da düşünmüyorum toplumların. Çünkü bu şuna benziyor. Şimdi biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. 3 kuşak, 4 kuşak öncesini pek çok kişi bilmiyor. Ailesinde gayrimüslim biri olsa. En sofu aile içimiyle söyleyelim. Büyük anneniz bir Rum olsa ya da bir Rus olsa. Siz büyükannenizi reddedebilir misiniz?
Mümkün değil. Gerçekleri reddetmeniz imkansız.
Yani bu bana çok saçma geliyor. Evet. Durum neyse ona göre belki tavrınızı, duruşunuzu, sonraki hareketinizi belirleyebilirsiniz. Ama geçmişe müdahale etmenin bir anlamı yok.
Yok. Bir de işte olgun milletler böyle inkişaf ediyorlar. Tabii bu İspanya'nın bir lehine kazançtı. Bunun bir benzerini biz Macaristan'da görüyoruz. Macaristan'da Türkler 2 asıra yakın zaman kaldılar. Ondan önce de biliyorsunuz Macaristan'da ciddi bir Hun istilası var Atilla ile beraber. Atilla Macar değildir. Macaristan'ın adının Hungari olmasının Hunlarla hiç alakası yoktur. Macarlar ayrı bir ırktır ama yakın bir ırktır. Yıllarca Hunlar orayı tepti. Kumanlar ciddi bir şekilde Macaristan'ı... Buna rağmen mesela bugün Macarlar hiçbir zaman Türkleri ve ondan önce Kumanları ve Atilla'yı bir işgalci, barbar olarak görmezler. Macaristan'ı Macaristan yapan değerlerden biri olarak kabul ederler. Türklerden kalma eserleri tamir ederler. Mesela dünya hiçbir yerinde yoktur bu. Arap memleketlerinde bile Osmanlı eserlerini Macarlar kadar. Çünkü Macarlar Avrupalılardan farklı bir ırk olduklarını bildikleri için Türkoloji çalışmaları en çok Macaristan'da güçlenmiştir.
Yani %10, %20 ne kadarsa kendi ırkına katkısı aslında onu bile önemseyip ayakta tutmaya
İnkar
çalışıyor.
İnkar etmek şöyle dursun söylemiştir. Şimdi Endülüs bir kere Müslümanların siyasi bir ihtişamının, parlaklığının göstergesidir. Düşünün ki Arabistan'da bir basit ziraat şehrinde bir din ortaya çıkıyor. Ve bu din 100 yıl sonra Çin içlerinden Atlas Okyanusu'na uzanıyor. Ve bu sadece kılıç zoruyla değil biliyorsunuz. Aynı zamanda belli bir medeniyeti de oraya götürüyor. Çünkü yeni dinin kendine verdiği bir takım ahlaki prensipler, yaşama tarzını da bir yanında götürüyor. Ve böylece Avrupa'ya geçiyor. Bu enteresan bir hadisedir. Avrupa'da tabi sınırlar olan Pireneler'e kadar ulaşıyor ki bugünkü İberya'nın yani Portekiz'i İspanya'nın olduğu yer. Burada zaten çok az bir nüfus yaşıyor. O zaman henüz İspanya ve Portekiz yok. Küçük küçük krallıklar var. Müslümanlar bütün buraya hakim oluyorlar ve orada yaşayan gayrimüslimleri kendi statüsünde yaşamaya devam ettiriyorlar. Bu bir kere ciddi bir medeniyettir. Avrupa'da bu farklı yaşama ve çok hukukluluk kültürü zayıftır. Şu anda Avrupa'nın ulaştığı yolda bile gene Endülüs'teki bu farklı yaşama kültürünün büyük rolü var. Çünkü Endülüs'teki Müslümanlar orada yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara kendi dinlerini, kendi tahsil terbiyelerini, dinlerini yayma, öğrenme ve en mühimi ibadet etme, ayin yapma hürriyetini onlara tanımıştı. Ve bunu başkalarına karşı korudu. Ve bu mıntıkada çeşitli halkların birbirine karşı olan hasmane muamelelerinde hakem rolü oynadı. Ve bu ciddi bir medeniyet ölçüsüdür. Hatta El-Kade yani El-Kadı İslam hakimi, şer'i hakim İspanyollar zamanında bile artık hakimlerin adıdır. El-Kades eski kadıların vazifesini yapan insanlardır. Ve enteresandır. İspanya kurulduktan sonra, Reconquista'dan sonra yani yeniden fetihten sonra Müslümanlardan İspanya güya temizlendikten sonra bile hukuk kaideleri Endülüs Müslümanlarının hukuk kaideleri olmuştur. Yani Kastilla ve Aragon Krallığı kendi hukuk prensiplerini yapana kadar ki uzun zaman sonra yapmıştır. Burada İslam hukuku cari olmuştur. Ve bugün İspanya hukukuna İslam hukukunun ciddi bir tesiri vardır. Bu vasıtayla pek çok hukuki müessese Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya ve Avrupa hukukuna geçmiştir. Bunu hukuk tarihçileri söylemektedir. Endülüs'ün Avrupa'ya en mühim katkılarından bir tanesi bu hukuk sistemiyle olmuştur. Kölelerin statüsü, kadınların erkeklerle hukuken eşit olduğu statü, çocukların ayrı mal varlığı olduğu statüsü, ailenin statüsü, alışverişlerde çeşitli varyasyonlar, mesela havale, borcun havalesi, alacağın temliki gibi, kefalet gibi müesseseler, vekalet gibi müesseseler o zamana kadar Avrupa'da çok bilinmeyen müesseselerdi ve Endülüs vasıtasıyla geçmiştir. İdari yargı mesela o zamana kadar devletin yapmış olduğu bir işten dolayı mahkemeye çıkması mevzubahis değilken bu İspanya'da mümkündü. İspanya'da Kadül Cema adında bir vazifeli devletin yaptıklarından dolayı halkın müracaat ettiği bir mahkemeydi. Bugünkü idare mahkemesinin bir karşılığıydı. Bu mahkeme İspanyollara değil ama Fransızlara tesir etti. Le Ministre Juge, işte Adalet Bakanı ve daha sonra bütün Avrupa'ya yayıldı ve ilk defa devlet de yaptığı işlerden dolayı kanun önünde icabında sorguya çekilebilir fikri Endülüs vasıtasıyla yayıldı. Bu cihetle Endülüs'ün Avrupa'ya tesiri çok mühimdir. İkincisi tahsil ve terbiye, ilim hayatı cihetiyle Endülüs'ün Avrupa'ya ve Avrupa vasıtasıyla bütün dünyaya ciddi tesiri vardır. Dünyanın diyemem ama Avrupa'nın en eski üniversitesi İspanya'da kurulmuştur Müslümanlar tarafından. Kurtuba Üniversitesi'dir. 8. asır sonları, yani 700'lerin sonları, 800'lerin başlarında kurulmuştur. Tam tarih verilemiyor çünkü küçük ilim müesseseleri zamanla büyüyor ve bir üniversite halini alıyor. Universitatis, Arapça karşılığı camia. Camia toplayıcı demektir. Universitatis de toplama demektir. Ne demek bu? Yüksek tahsil görmek isteyen talebelerle yüksek tahsil vermek isteyen hocalar bir anlaşma yapıyorlar, bir birlik kuruyorlar. Bu birliğe kimse müdahale etmiyor ve bunlar ilim faaliyeti yürütüyorlar. Üniversitenin isminin etimolojik manası bu. Araplardan gelmedir. Camiayı Latince universitatis'e çevirmişlerdir. Camialar külliyelere ayrılır. Külliyenin koleje döndüğü rivayet ediliyor. Başka rivayetler de var ama külliyelerin zaman içinde kolej adını aldığını biliyoruz. Avrupa'nın bu en eski üniversitesi, Kurtuba Üniversitesi o kadar popülerdi ki Avrupa'nın pek çok yerinden din adamı olsun olmasın pek çok insan buraya gelip burada tahsil gördü. Papa II. Silvester bile burada tahsil görmüştür. Ve o zamanki Avrupa kilise ileri gelenlerin çoğunun Arapça bildiğini biliyoruz. Ve bu sayede Arapçaya tercüme edilmiş olan Yunanca'dan, Latince'den pek çok eseri okuduklarını ve kendi lisanlarına tercüme ettiklerini biliyoruz. Bu cihetle bir kere Endülüs'ün Rönesans'ta ciddi bir katkısı olmuştur. Enteresandır. Arapçayı öğreterek Avrupalılara. Çünkü ilim dili
i̇lim,
Arapça.
Evet, enteresan.
Çok zengin bir dil. Her kelimenin karşılığı var. Nitekim bugün Avrupa'da ilim sahasındaki pek çok kelime Arapçadan gelmedir. Elcebir mesela. Cabir bin Hayyan kurduğu ilim. Elcebra diye biliniyor. Elkimya gene Arapçadan gelmedir. Elkühül, alkol mesela Arapçadan gelmedir. Pek çok kelime bugün, ilmi kelimeler. Arapça menşe'ye mirror mesela, mirat, ayna demektir. Aynaları ilk sırlı aynayı Araplar yapmıştır. Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya gitti. Avrupa'da ayna vardı ama madenleri cilalayarak elde ediyorlardı. Mesela tunç gibi gümüş gibi parlatıyor. İlk defa camın sırlanarak veya dökme cam olarak ortaya çıkan aynalar Araplar vasıtasıyla girmiştir. Onun için mirror, ayna, mirat oradan geliyor. Bu bile bunu göstermeye yeter. Bunun gibi pek çok misal verebiliriz. Şimdi bu marif müesseseleri Avrupa'yı uyandırdı. Kurtuba Üniversitesi gibi bizde neden olmasın dediler ve Bologna Üniversitesi Kurtuba modeli alınarak kuruldu. Kurtuba din adamlarının kurduğu bir müessese değil, halkın kurduğu bir müessese ve vakıftır. Aynı Bologna'da böyledir.
Peki ama o zaman da yine eğitim verenlerin bir
tabii
ismi vardı.
Tabii çoğu din adamları müderris idi. Müderrisi de Arapça. Bunların altındakilere muallim deniyordu. Müderris ders veren, muallim onun altında ilimle meşgul olan bir muayit, yardımcı yani asistan demekti. Üç rütbe vardır ki bugün de müderris, profesör, muallim, doçent, muayit, asistan karşılığı olarak Araplarda kullanılıyor. Ve Avrupa'daki bu üç akademik rütbe Kurtuba modeline uygun olarak alınmıştır. Kurtuba'daki üniversite camiden bağımsız bir üniversitedir. Mabetten bağımsızdır yani bir üniversite. Ayrı vakfı var, ayrı geliri var. İdaresi var. Mesela üniversitenin başında bir müşrif var. Bugünkü rektör. Her külliyenin başında da amit var. Bugünkü dekan. Bunları Avrupalılar kendilerine adapte etmişlerdir. İşte rektör ve dekan. Ama onlar din adamlarıdır. Rektör ve dekan papazların ünvanıdır. Belli papazların. Yani bugün rektör ve dekan dediğimiz zaman biz aslında kilisenin iki mühim adamının ismini kullanıyoruz.
Peki hala bu ünvanlar devam
var,
ediyor
hala,
mu?
Var hala. Tabii Katolik kilisesinde rektör adını taşıyan ve dekan adını taşıyan dini görevliler vardır. O zaman kiliseye bağlı üniversiteleri rektör idare ediyor ve üniversitenin altındaki fakülteleri de dekan adı verilen 10 piskopostan biri. Dekan onda bir demektir. Yani 10 kişinin başı. Bugün şey için kullanılıyor.
Arazi
diplomat, diplomattan ileri gelenleri için, sanatçılar için kullanılıyor. Hatırıma gelmedi o kelime. İşte o da dekan kelimesiyle aynıdır. Deka 10 demek zaten. Oradan geliyor.
Arazi ölçü biriminde de
dekar var. Dekar var. Evet. Şimdi Bologna laik bir üniversiteydi. Ve Bologna bütün Avrupa üniversitelerine, Paris, arkasından Oxford, Cambridge, Heidelberg, Prag bu üniversitelere model oldu. Ve Kurtuba Üniversitesi, ki bugün Kurtuba Üniversitesi var ama Araplardan kalan değil. Çünkü onu yıktılar İspanyollar. Yeniden sonradan yıllar sonra Kurtuba Üniversitesi kuruldu. Şimdiki Kurtuba Üniversitesi yenidir. Bu vasıtayla bütün dünya üniversite nedir, fakülte nedir onu öğrendi. Burada tıp, hukuk, ilahiyat ve edebiyat öğretiliyordu. O zaman bütün üniversiteleri de böyle yayıldı. Ondan önce papaz okulları vardı, seminaryumlar. Seminaryumlarda sadece dini dersler öğretiliyordu. İlk defa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'da laik dersler denilen, yani din dışı seküler dersler denilen hukuk, edebiyat ve tıp.
Hatta belki öncesinde de bunlar reddediliyordu zaten. Buna ihtiyacı kilise olmadığını
düşünüyordu. Kilise bunlara karşıydı. Evet. Çünkü kilise bunların Tanrı'nın sıfatlarını sorgulamak olduğunu düşünüyordu. Fakat bu Endülüs vasıtasıyla bunların dine aykırı değil, dine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Nitekim Avrupa'da da pek çok buluşlar din adamları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bunların hepsinde Endülüs'ün tesiri inkar edilemez ebatta ve boyuttadır.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Endülüs konuşuyoruz. Endülüs deyince aslında şimdiki İspanya'nın var olan sisteminin de, hatta belki biraz önce söylediğiniz Avrupa'daki sistemler bugüne kadar değil, yani bugüne gelirken değişmiş olabilir ama kökleri açısından baktığınızda pek çok sistemin de menşeinden bahsediyoruz.
Evet, mesela İspanya'daki medreseler mimari stili bile bugün Avrupa'daki eski üniversitelerde yaşıyor. Bu mimari stil İslam üniversite mimari stilidir. Dışa kapalı bir hisar düşünün. Dört köşe bir bina, ortası bahçe. Bahçede ağaçlar, yeşillikler, yürüme yolları ve havuz var. Büyük bir taç kapıdan giriyorsunuz. Sağda solda idare binaları var. Yani girişin sağında ve solunda. Sağ ve sol kanat dershaneler, amfiler, ki eyvan denir buna. Talebe odaları, talebeler üst katta kalıyorlar, orada yatıp kalkıyorlar çünkü yatılıdır. Her yerden gelmiş talebeler var. Ve hocaların odaları var alt katta. Tam karşıda mabet, yani şapel, kilise, Müslümanlar için mescit, yemekhane var, sosyal mekanlar var. Bunun aynısını bugün Buhara'da, Mısır'da, Fas'ta görebilirsiniz.
Şimdi mesela örnek olarak gösterebileceğimiz yakın
Oxford, Cambridge, evet, Heidelberg, bildikli. Avrupa'daki bütün üniversite, eski üniversiteler hep bu sistemdedir. Mescidin yerini şapel almıştır.
Şu biz anda de, bizde
Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta pek çok üniversite ve şimdi mesela şehrin içine karıştığı için biz göremiyoruz. Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri hep bu şekilde bir hisar içinde yapılmıştır. Ama zaman içinde çeşitli yolların açılması yıkıldığı için biz bunu dışarıdan bir toplu halde kompleks olarak göremiyoruz. Ayrı ayrı binalar olarak görüyoruz.
Mesela aynı amaç için yapılmış olmasa da İstanbul Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman da büyük bir kapıdan giriyorsunuz. Evet. Sağda solda yönetim binaları.
Aynı stil.
Tam karşıda.
Evet. Bu stil işte bütün Avrupa'ya Endülüs'ten yayılmıştır. Yani üniversitenin kampüs şekli Araplara, Endülüs'e mahsustur. Yani talep oraya girdi mi dış dünyayla bir miktar alakasının kesilmesi icap ediyor. İkincisi kıyafetler. Bugün o mezuniyet merasimlerinde giyilen kep Endülüs'ten alınmadır. Kappa, evet Latince ama Endülüs'te hocalar sırtlarına bir cübbe giyerlerdi. Bugün Fas'ta hala giyilen bu cübbenin üstü kukuleta şeklindedir. Bu kukuletayı açarlar ve kapatırlar. Bunu kapattıkları zaman soğuktan ve sıcaktan korundukları gibi sağ solu da görmezler. Böylece zihinleri sağda solda olup bitenlerle meşgul olmaz. İlim adamı yok. İşte bu kıyafet Endülüs'te ilimle meşgul olanların kıyafetiydi. Mektebi bitirenlere bunlardan giydirilirdi. Bunlara mutakanni takannu deniyor veya taylasan deniyor. Bu kıyafet zaman içinde cübbe Avrupa'daki ve kepi teşkil etmişti. Dedik ki kepin arkasında böyle bir şeysi vardır, sarkar.
Şu anda da hala bazı cübbelerin arkasında kukuletası var.
Kukuletası vardır. İşte bu Endülüs'ten geliyor. O kesin öyledir yani. Hı-hı. Kesin Endülüs. Bunu bütün Avrupa kabul ediyor. Üniversiteye talebe geliyor. 4 sene okuyor. Bu 4 senenin bazı derslerini beraber okuyor. Bazılarını ayrı okuyor. Henüz ihtisaslaşma dünyanın hiçbirinde yok. Yani tıp fakültesi falan yok ama branşlar var. Burayı bitirdikten sonra lecturer bir şey alıyor. Diploma alıyor. Yazılı icazet. Bu Endülüs'te var. Avrupa'ya oradan geçmiş. Ondan sonra eğer ihtisaslaşmak istiyorsa magister yapıyor. Bu Endülüs'te var. Ondan sonra doktora yapıyor. Bu Endülüs'te var. Doktora yaptıktan sonra hoca oluyor. Hocaların önünde sözlü, yazılı veya işte eğer doktorsa ameli bir imtihandan geçtikten sonra hoca olma sıfatı kazanıyor. Bütün bu sistem Kurtuba'dan Avrupa'ya geçmiş ve bugün hala ufak tefek farklılıklarla da yaşamaktadır. Biz de bunu kullanıyoruz ama evet. Biz Avrupa'dan alarak kullanıyoruz. Halbuki bunun orijini
zaten
Endülüs'tür. Şimdi Endülüs'ün hukuk ve ilim, tedrisat, marif sahasındaki yenilikleri zaten çok mühim, herkes tarafından müsellemdir. Ama fende de ciddi tesirleri olmuştur. Bir kere Abbasiler devrinde ve Emevilerin son devrinde Yunanca ve Latince eserler, bilhassa Yunanca eserler Arapçaya tercüme edilmişti ve astronomi, tıp, efendim hukuk, felsefe, her sahada eski Yunan'ın öğrendiklerini, bildiklerini Araplar öğrenmişlerdi. Peki bununla kaldılar mı? Hayır. Biliyorsunuz tekmili sınaat telahuku efkar iledir, eski bir tabir. Yani fenlerin, sanatların ilerlemesi fikirlerin birbirine eklenmesiyle olur. Alırsınız bir bilgiyi, denersiniz, geliştirirsiniz, denersiniz, geliştirirsiniz ve sonunda onu bir yere ulaştırırsınız. Böyle böyle ilim...
Sizden sonraki de oradan alır. Evet,
ırk şeysi olmadan herkesin elinde gelişir. Araplar kendileri zamanında eski Yunanlardan öğrendiklerini veya Çinlilerden öğrendiklerini bir araya getirerek fenli ciddi bir şekilde ilerlettiler. Buna biz Arap Rönesansı diyoruz. 9. asır dünyada ilmin, sanatın, fennin, edebiyatın en güçlü olduğu devirdir ki Abbasilere tarihleniyor. İşte bu mirasa Endülüslüler sahip çıktılar ve bu mirası olduğu gibi Avrupalılar bunlardan öğrendiler. Ne vasıtayla öğrendiler? Endülüs'e girip çıkıyorlardı. Endülüs sınırları kapalı, hiç kimsenin giremediği bir yer değildi. Bir kere Endülüs'ün dışarıyla ciddi bir ticari teması vardı. Endülüs'te fabrikalar vardı. Mesela porselen fabrikaları vardı. Cam fabrikaları vardı. O zaman deri fabrikaları vardı. Kağıt fabrikaları vardı. Avrupa kağıdı Endülüs'ten öğrendi. O zamana kadar kağıt Avrupa'da bilinmiyordu. Ve kağıdın öğrenilmesi zaten Avrupa'da çok büyük çığır açmıştır. Matbaa, kurşun olmayan matbaa, tahta matbaa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya girdi. Endülüs Avrupa ile devamlı düşmanlık halinde değildi. Bu ticaret sebebiyle Avrupalılar Endülüs'e rahatça girip çıktılar ve bunu öğrendiler. Ve bu hususta da kıskanç davranmadı. Çünkü Müslümanlar insanlara karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Bildiklerini onların da bildiğini ister. Onlar da istifade etsin ister. Avrupalılar bu hususta daha kıskançtırlar. Kendi yaşadıkları hayatı diğerlerinin yaşamasını eskiden istemezlerdi. Ama Arapların dünyasında, Müslümanların dünyasında böyle bir şey olmadığı için Endülüs pek çok yeni keşfin, bilginin astronomide, tıpta, fizikte, kimyada, matematikte yeni rakamlar buldular. Pratik hesaplar yapılabilir. Ameliyatlar yaptılar. Pek çok element buldular, keşfettiler veya deneyler yaptılar. Bütün bunları kitaplara geçirdiler. Bu kitaplar üniversitelerde okutuldu ve Avrupalılar bunları öğrendiler.
Bunu İslamiyet'i yaymanın bir yolu olarak da gördüler bence. Yani herkes kendi yaptığı işle, o işi en iyi yaparak dinini en iyi anlatır diye düşünüyorum.
Tabii bu bir prestijdir. Bir kere bu prestij en başta Müslümanlığa'dır. İkincisi bu vesileyle insanlarla temasımız olur. İslamiyet misyoner bir dindir. Yani yaymaya çalışın, Yahudilik gibi değil. Yayılsın ister kendi dini. Yayılmanın da çeşitli yolları var. Onlardan bir tanesi ve en mühimi savaş değildir. Beşeri münasebetlerdir. Onun için Osmanlı beşeri münasebetlere çok ehemmiyet vermiş. Bu beşeri münasebetler komşulukla, alışverişle, evlilikle, çeşitli vasıtalarla olur. Böylece İslamiyet yayılır. Endülüs'te bu ilimin ve fennin inkişaf etmesi İslamiyet'in yayılmasına ciddi bir rol oynamıştır ve Endülüs'te hatırı sayılır bir Müslüman nüfus hasıl olmuştur. İlk zaman Müslümanlar burada sayıca az iken ve Araplardan ibaret iken yerli halktan da Müslümanlar teşekkül etmiştir. Müdahar deniyor bunlara. Yani sonradan Araplaşmış İberya halkı. Bunda tabii toleransın da çok rolü var. Yani yerli halka tolerans gösterdikleri için karşı taraftakiler sizin için ürkütücü insanlar, gardınızı almanız gereken düşmanlar olmuyor. Bu da yakınlaşmanıza vesile oluyor. Yakınlaştığınız zaman onlarda sizde olmayan bir şey görüyorsunuz. Onun da İslamiyet'ten gelen bir güzel ahlak olduğunu görüp Müslüman olanlar çok oldu. Ve düşünün, bütün Endülüs idarecileri yerli halkın dilini öğreniyorlardı. Yerli halkla diyalog kurabilmek için. Bu aslında bir tolerans ama aynı zamanda da bir avantajdır. İslamiyet'in yayılması için bir avantaj oluyor.
Bir de Endülüs'e giden Müslümanlar, yani ilk gidenler belli sayıda insanlardı.
Evet.
Sonra elbette arkasından gelenler oldu ama gene de oradaki Müslümanlığın yayılması aslında yerli halkın İslamiyet'i sevmesi ve kendi rızasıyla İslamiyet'e geçmesiyle
gelenler
oldu.
Gelenler evet sayıca azdı ama daha önce de anlattığım gibi bu programlarda zorla Müslümanlık mevzu bahis olmadı. Çünkü zaten bunu din yasaklıyor. Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. İkincisi böyle bir Müslümanlık zaten kıymetli değildir. Yani Allah bilmiyor mu onun aslında Müslüman olmadığını, münafık olduğunu. O zaman ne faydası var? Sevap kazanmak için Müslümanlaştırıyorsunuz. Maddi menfaati yok çünkü Müslüman olunca vergi düşüyor. Dolayısıyla her iki halde de zorla Müslümanlaştırma diye bir şey mevzu bahis olmamıştı. Buna rağmen gönül rahatlığıyla pek çok Müslüman görüyoruz. Şimdi bu fen sahasında ciddi bir tesiri olmuştur. Mesela tarihçilik, dünya tarihçiliğinin en esaslı unsurları Endülüs'te yaşanmıştır. İbn Haldun bunlardan en mühimidir ve yüz akıdır. Dünyada tarih felsefesinin, tarih sosyolojisinin ve en mühimi tarih metodolojisinin, yani tarihi nasıl anlayacağız? Tarihi, o zamana kadar tarih şöyle anlaşılıyordu. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu tarihte şöyle oldu. Kronoloji anlatıyor. Bunlar üzerinde sebep, netice münasebetlerini kurmak, bunlar hakkında bir takım sosyolojik yorumlar yapmak İbn Haldun'a nasip oldu. İbn Haldun'un Tarihi İber, İbretler Tarihi adında bir tarihi var. Kıymetli bir tarih, 10 cilt. Bunun 3 cilt mukaddimesi var. Mukaddime giriş demek. Düşünün, 10 ciltlik bir tarihin 3 cilt mukaddimesi var. Tarihi o kadar mühim değil. Mukaddimesi çok mühimdir. Dünya çapında bir eserdir. Pek çok dile çevrilmiştir. Ve bir ilmin, yani tarih ilminin kurucusu olmuştur İbn Haldun. Bu bir Endülüslüdür. Tasavvufta mesela Kurtubi büyük bir tefsir alimidir. Muhiddin Arabi büyük bir tasavvuf alimidir. Bunlar Endülüs'te yetiştiler. Endülüs asıllılardır. İsimleri bugün bile yaşıyor. Meşhur hadis alimi İbn Abdülber Lizbon kadısıydı mesela. Lizbon bugün Portekiz'in baş şehridir. Oralarda yetiştiler. Roman mesela. Roman Avrupa'da biliyorsunuz çok sonra. Evet, Roman ismi eskidir ama Roma köylülerinin yazmış olduğu lirik hikayelere derler. Fakat Endülüs'te ciddi bir Roman kültürü vardı. Ve bu Roman kültüründe gerçek hadiseler, aynı zamanda şimdi science fiction dediğimiz fevkalade hadiseler, işte ejderhalar uçan ve hayvanlar, fable, hayvanları konuşturma çok ibretli ve hiciv ihtiva ediyor. Mesela Kelile ve Dimne'nin Avrupa'ya girişi, evet, Endülüs vasıtasıyla olmuştur.
Ve sonrasında neye dönmüş?
Avrupa fable öğrenmiştir. Evet. Fable Avrupa tefekkürünün, fikriyatını çok inkişaf ettirmiştir. Çünkü sosyal hayatı ve siyasi hayatı siz en güzel fable yoluyla, yani hayvanları konuşturarak,
kimseyi işte kırmadan, evet, incitmeden.
La Fontaine'in hayvanlardan masallarından tutun da hayvanlar çiftliğine kadar George Orwell'ın hepsinde bu Endülüs vasıtasıyla olmuştur bu temas. Romanı ilk defa dediğim Avrupa şiirinin teşekkülünde Endülüs şiirinin ciddi bir rolü var. Çünkü Endülüs şiiri çok inkişaf etmiş. Hele onların mübahşah dedikleri eğlenceli bir şiiri vardır ki bugün bile hala bu biliniyor. Ve şık kadınların kolyelerine derler. Mübahşah da kolyeleme, yani gösterişli şık manasına gelir bir şiir türüdür. Bu var, bunlar hemen mesela İspanyolcaya ve Latince'ye çevrilerek Avrupa'da duyuldu. O zamana kadar alışılmış Avrupa şiiri, ki basit kelt destanlarına ve dayanıyordu ve sert. Endülüs'te yumuşadı. Sanatın, insan duygusunun, aşkın çok farklı şekilde terennümleri Avrupa'ya girdi. Yani roman ve şiirde de Endülüs'ün ciddi tesirinden bahsetmemiz lazım. Bu inkar edilemez.
Bu arada özellikle İspanya'nın şu andaki yaşama biçiminde de aslında dilinden tutun yemeklerine kadar ve tarihi eserleri. Şimdi programın sonuna geliyoruz, aslında bazı şeylere de değinelim istiyorum. Şu anda belki de İspanya'nın güneyi için konuşacaksak eğer, deniz, güneş, kumu geride bırakırsak ciddi bir turizm potansiyeli varsa, evet, bunun etkisi, Endülüs'ün etkisi tartışılmaz.
Şimdi İspanya'nın tamamında Endülüs'ün tesiri var ama nitekim her birinin eski isimleri var her yere, ama güney kısım, yani Andalusya denilen Endülüs kısmında çok fazla tesiri vardır. İspanyolların içinde de zaten kuzeyli, mesela Madrid, Margerit bir Arap şehridir. Burayı Araplar kurdular ve hatta bugün Kraliye Sarayı'nın önündeki bahçeler Jardin de Moro, Arap bahçeleridir. Adı böyledir. Şimdi bunu inkar etmiyor mesela. Arapların karargah kurduğu yer orası. Yazıyor kapağı. Arapların burada karargah kurdular. Yani yok böyle bir şey. Hayır, biz Arap demiyor. Ama güneyde çok fazla var. Nerede var? Bir kere insanların tiplerinde var. Endülüs halkı, İspanyolları söylüyorum, çoğu Arap asıllıdır. Biliyorsunuz Endülüs fethedildiği zaman, daha önce de anlatmıştım, hükümet dedi ki siz yaşayabilirsiniz Müslümanlar olarak ama Yahudiler yaşayamaz. Yahudiler de kaçtılar. Yani bir kısmı vaftiz oldu. Ama Müslümanlara tolerans bir 10-15 sene. Ama ondan sonra dediler siz de vaftiz olacaksınız. Kaçabilen kaçtı Kuzey Afrika. Kaçamayanları, kaçanları da Turgut Reis Avrupa Afrika'ya geçirdi. Osmanlılar yardım etti. Kaçamayanlar dedik ya bu uzun sürmez. Vaftiz oldular. Ama bir müddet sonra artık dönemediler. Çünkü kontrol edildi. Ve Arap asıllı bir İspanyol halkı teşekkül etti. Bunlar ciddi bir çoğunluktur. Ayrı kiliseleri, ayrı hayatları var, sosyal hayatları var. Evet, Arapça bilmezler ama yemeklerinde, tiplerinde, reaksiyonlarında...
Aslında dillerinde bile yok mu?
Dilleri Arap telaffuzuna kayar. Evet. Hatta siz onun Arapça bilen bir, daha doğrusu Kuzey Afrikalı biriniz olduğunu zannedersiniz. Halbuki değil, evet. İspanyol. Ve bundan da iftihar eder, çok enteresandır. Yani
zor sesler var mesela, evet. Arapçada olduğu ya, gibi.
Bunu mesela benim aslım Arap, utanarak söylemez yani. Bazısı iftiharla bunu söyler. Ama en mühimi bugün İspanya nasıl Hindistan yapan hep Müslümanlardan kalma, Türklerden kalma eserlerse Taç Mahal gibi. İspanya'da İspanya yapan, yani Sagrada Familia değil, Endülüs'teki eserlerdir. Bunların en mühimi Elhamra Sarayı'dır. Hmm. Elhamra, Kırmızı Saray. Evet, bu çok geç devirde yapılmıştır. Yani Endülüs'ün 3. asrında belki yapılmış ama artık sanat kemale ulaşmış, zevkler rafine olmuş. Beni Ahmer Devleti'nin muazzam bir saraydır. Bu saray bugün bütün dünya tarafından beğenilen, sevilen bir saraydır. Hem desenlerinin ahengi, simetriyi, bir anda karşınıza çıkan esrarengiz objelerle Elhamra Sarayı muazzam bir eserdir. Ve Kurtuba Ulu Camii dünyanın en haşmetli, en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Giren herkes, hangi dine mensup olursa olsun, bunlar haşmeti karşısında dehşete düşüyor. Evet, Sevilla'da Alcazar vardır. Yani Alcazar, El Kasır demek, saray. Aynısı Kurtuba'da da vardır ama hiçbir Elhamra kadar ihtişamlı değildir. La galibe illallah duvarlarda hala duruyor. Allah'tan başka galip yoktur. Şimdi Reconquista'dan sonra buraya gerek Kurtubalı Camii'nin içine gerek Elhamra'nın içine bir şapel yapıldı. Carlos, 5. Carlos'un emriyle, ki biz onu Şalken diye biliyoruz. Yani komplekse bakın, yani Müslümanlardan kalan bir eseri bile o haliyle muhafaza etmek istemediler. Kurtuboğlu Camii'nin birçok direklerini keserek ortaya bir şapel kondurdular. Carlos geldiği zaman dedi ki ne kadar çirkin olmuş, yazık. O bile beğenmedi yani. Bugün de Avrupalı turistler bu iki ihtişamlı eseri gezerek içindeki İspanyollardan kalma bu iki şapeli gördükleri zaman yüzlerini bir buruşturuyorlar. Bunu Avrupalı turistler, hepsini müşahede ettim. Yani o Elhamra'yı gezerken içeride Carlos'un yaptırdığı o çirkin barok tarzdaki şapel ve Kurtuboğlu Camii'ni gezerken yine aynı şekilde caminin ortasına oturtulmuş o çirkin şapeli görünce ya bu da nereden çıktı? Hristiyanlar bile bunu söylüyor. Ve bugün minareleriyle, binasıyla, kubbesiyle Avrupa mimarisine de Endülüs ciddi bir tesir hasıl etmiştir. Barok ve barok öncesi mimaride Endülüs'ün o kemerleri, dış avluları, yani kemerli dış avluları, havuzlu bahçeleri ve mimari ile yeşili, ağacı bir arada tutan sistemiyle, balkonlarıyla ciddi bir mimari stil meydana getirdi. Ve bu stil, evet, Greco-Roman, yani Yunan-Roma sanatının getirdiği bir sistem Avrupa'ya geçmiştir. Ki bunu da İranlılardan öğrenmişlerdir onlar da. Bir taraftan da Arapların İranlılardan öğrendiği mimari stili kendileri eklektik bir hale getirerek Endülüs vasıtasıyla da Avrupa'ya tanıttılar. Böylece aslı İran olmakla beraber ciddi bir Arap tesiriyle bu mimari stil Avrupa'ya gitti. Bugün hala Avrupa'nın en güzel mimari eserlerinde barok ve hatta sonraki rokoko'da bile o fazla işlemeli, göz alıcı, renkli üslup Endülüs'ten geçmedir. Netice Endülüs'e gidenler veya gitmeyenler bile az çok, en çok bilinen çünkü odur. Bizim için hazin bir hatıradır. Yani Endülüs'te Müslümanların varlığının hiç kalmaması bu kadar muazzam. Bunun da tabii sebebini bir kere yine kendimizde aramamız lazım. Endülüs Müslümanları o haşmetli zamanı yaşadıktan sonra iktidar kavgalarına düştüler. Küçük küçük beylikler, sultanlıklar kuruldu. Her şehir bir sultanın emrinde. Bunlar birbirleriyle devamlı yok yere savaşıyorlar. Ve savaşırken icabında Hristiyan küçük krallardan yardım alıyorlar. Bu yardımlar daha sonra...
İşbirlikleri aslında parçalanabileceğini, evet, gösteriyor. En, evet, kötüsü o.
Ve ondan sonra düşünün o küçük küçük krallıklar. Navar Krallığı, Aragon, Kastilya, Leon Krallıkları, Asturias Krallıkları, düşünün hepsi birleştiler. Ve bütün İspanya'yı ele geçirdiler. Birinci sebebi bu. Yani birlik, beraberlik. Halbuki İslamiyet'te Urvetül Vuska'ya sağlam ipe yapışın emri varken Kur'an-ı Kerim'de bu dağılmaları ve la teferraku, dağılmayın emrine uymadıkları için. İkinci sebep İspanya tefekküründe felsefenin aşırı bir ehemmiyeti vardı. Nedendir bilinmez. Akdeniz'in tesiri mi? Avrupalılarla görüşmenin tesiri mi? İspanya'da felsefe çok inkişaf etmişti. Her şeyi akılla izah etme. Bir müddet sonra dinin asli prensiplerine uzaklaşarak zahiri denen bir mezhebi kurdular. Ve zahiri mezhebi şudur. Ayet hadis ne diyorsa odur. Alimlerin, içtihatların, mezheplerin hiçbir rolü yoktur.
Ama herkes nasıl yorumlayabilir onu?
Evet. İşte ondan sonra herkes bunu farklı yorumladığı için birlik bozuldu. Yani siz mezhepleri kaldırdığınız zaman kişi sayısınca mezhep ortaya çıkar.
O zaman ben nasıl anlıyorsam kendi öyle yaşar ve onu anlatırım.
Evet. İşte bu da Endülüs'teki Müslüman sosyal yapısını bozdu, parçaladı. Bu çok büyük bir felaket. Burada İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Hazm gibi büyük alimler ve aynı zamanda felsefeyle çok uğraşmış olanların da tesiri olmuştur. Ve aşırı derecede felsefeyle meşgul olmak, aşırı derecede sorgulamak oradaki İslam birliğini, sosyal dokusunu bozmuş ve kolayca İspanya'nın yıkılması neticesini doğurmuştur. Bugün, bu da aslında bugün için çok ibretlidir. Yani siz Müslümanlara, Türklüğe, bir topluma, bir cemiyete renk veren, onu bir arada tutan değerlere eğer her ne sebeple olursa olsun, iyi niyetli de olsa savaş açarsanız, işi aslına döndürmek, bunları hurafelerden temizlemek gibi bir takım iddialarla ortaya çıkarsanız o dokuyu bozarsınız ve bir daha o dokuyu tekrar asırlarca kurulmuş olan dokuyu tekrar kuramazsınız.
Bu yapışkandan aslında vazgeçmemek lazım. Belki zaman içinde düzeltebilmek mümkün evet. olabilir ama düzeltebilmenin yolu da önce var olanı korumaktan evet. geçiyor.
Bunun
galiba.
Misalini biz yaşadık. İttihat ve Terakki hükümeti önce Arapları, sonra Arnavutları, sonra Kürtleri ayrıştırdılar. Halbuki onlarla bizi bağlayan ciddi bir harç vardı. O harç Müslümanlıktı. Müslümanlığı sorgulayarak ve cemiyetteki itibarını ortadan kaldırarak bunların bizden ayrılmasını. Peki netice bizim için hayırlı oldu mu? Olmadı. Onlar için hayırlı oldu mu? Olmadı. İşte bugün dünyada İslam coğrafyasının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu oldu. Halbuki bu asırlar önce İspanya'da yaşanmıştı. Bundan ibret alınması icap ediyordu. Alınmadı. Onun için çok fazla metafizik dünyayı sorgulamak faydadan çok zarar getiriyor.
Ve tabii ciddi anlamda hani yaklaşım biçimimizde de farklılık var herhalde Batı ve Doğu arasında. Şimdi mesela biraz önce Endülüs'ün yıkılmasında adı geçen küçük devletlerden bahsettiniz, evet. krallıklardan. O krallıkların başındaki isimler şu anda şu andaki bilim kurgu filmlerinde bile en güçlü komutanların isimleri.
Evet.
Yani aslında hiçbir zaman unutturmuyorlar.
Evet.
Bizim en büyük hatamız geçmişte işte tarih bilimi nedir konuşurken hep böyle kronolojik olmadığını aslında yaşananların tıpkı bir insan ömrü gibi yükseldiğini ve düştüğünü görüyoruz. Biraz ders almayı başarabilmek lazım. Bunun için de tarihe önyargısız ve gerekiyorsa eğer kendimizi de eleştirerek bakmak lazım.
Evet, tarihiyle uğraşmamızın, tarihi anlatmamızın sebebi vay neymiş kendimizi övmek, başkalarını kötülemek değil. Bu gülünç bir şeydir. Bunu basit insanlar ancak yaparlar. Ben bir tarihte şöyleydim, böyleydim. Şimdiki haline bak. Tarih ibret almak içindir. Zaten öğrenme sebebi bu. Bütün dünyada her zaman tarihe bu gözle bakılmıştır. Onun için tarihi dediğiniz gibi doğru bir şekilde, önyargısız, öğrenmeli ve ondan sonra bugünü bunun ışığında değerlendirmelidir. Ve inanın tarih ezeli bir tekerrür. Günümüzde de olup biten hadisenin hiçbirisi yeni değil. Tarihi bilen insanlar için zaten bugünü analiz etmek pek zor olmuyor.
Şimdi ben Mısır'la ilgili belgeseller seyrediyorum. İşte piramitlerin yanına kadar gelen hayatlar, şehirler evet. var ve çoğu da gece kondu. Bir şeyler arıyorlar, bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim için de aynısı geçerli belki. Hani bir başınızı kaldırıp o piramide bakmalı bence bir Mısırlı. Bir de etrafına bakmalı.
Evet.
Ve silkelenmek için, düzelmek için eski ihtişamlı günleri yeniden eskiye dönmekten bahsetmiyorum. Şu andaki şartlarda benzer bir medeniyeti evet. canlandırabilmek için çok çalışması gerek. Keza bizim de öyle.
Tarih eskiye dönmek olamaz zaten. Yani ben gençliğime dönmek istiyorum. Dönemezsiniz. Bu mümkün değil yani. Bu abes bir şeydir.
Yani botoksa bir yere kadar diyorsunuz.
O da işte o ne kadar oluyorsa. Hayır, mümkün değildir. Zaten böyle düşünmek hatadır. Sizin dediğiniz gibi geçmişi bilerek, geçmişten ders alarak bugünü nasıl inşa edebiliriz? Yarına nasıl bakabiliriz? Tarihin faydası budur. Bunun için zaten bu tarih üzerinde duruyoruz.
Bunun için de konuşuyoruz
zaten
değil mi?
Zaten muhafazakarlık bu demektir. Muhafazakarlık iyi olan şeyi muhafaza etmek ve geliştirmek. Kötü olan şeyi ise sırf eski diye tutmamaktır. Muhafazakarlık bu demektir. Eğer böyle değilse ona ne deniyor? Tutuculuk, bağnazlık.
Çatınız eskidi ama evet. akıyor. Ne yapalım eski
Hayır,
çatı diye.
Hayır demiyorsunuz. Evet. Ha, eski görünümlü bir şekilde tamir ettiriyorsunuz.
Restore ediyorsunuz. Gene de bugünün teknolojisini
evet.
kullanıyorsunuz.
Kullanmak zorundasınız. Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.